Ayrım 28.
Sana en çekici renklerle arzunun tırmanışını, gücünü, vücudun duyduğu hazzı, kan akışının hızlanmasını, yanaklara al basmasını, gözlerin parlamasını, dudakların nemlenmesini, başın dönmesini, güzelliğin doruğundaki bir dünya ile bütünleşmeyi. Hayat, aynı anda hem yaratılan hem yaratan bir saniye için Tanrı'nın kendisi olmayı anlatırdı. Tanrı bilir ya, abarttığımı sanıyordun. Belki de abartıyordum. Bütün bunları tatmamış ama yetişme çağında varlığını hissetmiştim. Madem ki artık sadece düş kurmaya mahkum edilmiştim, kendime zevkin doruğunu yaratmaya çalışıyor, içinde eriyor, sonsuza karışıyordum. Belki bu yüzden o kadar acı çekerdim. Zevk alabilseydim, şüphesiz bunu tüm bilinçsizler gibi her günkü yemeğini yercesine azar azar, önemsiz, sıradan bir iş yaparmış gibi yapardım. Onlar bilmiyorlar. Ben ise biliyorum. Zevk alma duygusundan yoksun bırakıldığım için biliyorum. Arzuladığın kadını, sana ait olan kadından daha iyi tanıman gibi. Aşkın kör olduğunu söyleyenler bir şey bilmiyorlar. Geçici hevesten söz ediyorlar, sahiplenme duygusundan çok üstün olabilen derin arzudan değil. Sahiplenemediğim için saçmaladığımı sanıyorsun. Belki, ama böyle bir arzu duymuyorum. Sahiplendim ben. En güzel kadına, en soylusuna, en dürüstüne, ruhen ve zihnen en büyüğüne. Başkasının sahiplenemeyeceği kadar ona sahip oldum. Titreşimlerinden her birini hissettim. Onunla titredim, onun bir parçasıydım. Ayrı bir insan değilmişim, onun bedenindeymişim gibi hareketlerime egemendi. Ölümü beni perişan etti. Ama korkma, kendimi koyuvermiş değilim. Bundan sonra korumam gereken küçük sultanım var. Selma'mın ne kadar güzelleştiğini bir bilsen, bazen onda bütün haşmetiyle sultanı görüyorum. Oysa ondan çok farklı. Selma'da beni kaygılandıran bir duyarlılık, gülme ile ağlama arasında karar kılamayan bir bitmemişlik var. Bağımsız havalara büründüğü zaman bile yaşlı Zeynel'ine muhtaç. Onu geçmişine bağlayan tek bağ benim. Ölünceye kadar ona sadık kalacağımı biliyor. Sana gelince Mahmud'um, bir isteğim olacak. Bu mektup eline geçerse lütfen bana cevap yazma ve özellikle resim gönderme. Belleğimde diri bedenin ve saf ruhun aynen kalsın istiyorum. Bu belki sana korkunç bir bencillik gibi gelecek. Ama belki de seni kendime göre sevmemin bir kanıtıdır. Zeynel'in. Maharani'nin tezgahtarı lütfen. Nina Rissi'nin beyaz ve altın sarısı salonunda ilkbahar defilesinin başlamasını beklerken kentin son dedikodularını yapmakta olan hanımların tümü başlarını çevirdi. Firuze rengi sarisi içinde soluk yüzlü genç bir kadın içeriye girmişti. Peşinden siyah giysileri içinde yaşlı bir adam geliyordu. Maharani mi? Jodhpur ya da Kapurtala prensesleri gibi bir esmer güzeli beklenirken içeriye giren, çıkık elmacık kemikleri ve çekik gözleri olmasa bir Fransız sayılırdı. Rus'tu şüphesiz. Yok canım diye pek kibar bir hanım yanındakine fısıldadı. Türk olacağı aklınıza gelir miydi? Noailistlerin son yemeğinde karşılaştık. Kocası Hindistan'ın kuzeyinde bir yerlerde bulunan Badalpur eyaletinin mihracesiymiş. Onun için biraz yaşlı. Bilemediniz. Arkasından gelen erkek, yani zat, kocası değil. Ses daha da alçaldı. Harem ağası. Mırıldanmalar çoğaldı. Ne vahşilik. Dehşetle ürperenler oldu. Her türlü nezaket bir kenara bırakılarak içeriye giren çifte gözler dikildi. Oysa çok tatlı bir kadına benziyor. Adam da pek mutsuz görünmüyor. Belki de nelerden yoksun kaldığının farkında değildir. Şu doğulular böyle şeylere alışıktır. Yine de aramızda haram asiyle görünmeye cesaret etsin, doğrusu pek cüretliymiş. Eleştirilerin ardında kıskanç bir hayranlık olduğu fark ediliyordu. Her türlüsünün görüldüğü Paris'te bile böylesi olağanüstü bir olay ile her gün karşılaşılmazdı. Bu, hanımefendilerin çoğu davetlerine bu güzel maharaneyi peşinde harem ağası ile birlikte getirtebilseler, yapacakları sükseyi düşünmüyor değillerdi. Bir köşeye oturan Selma uyandırdığı merakı görmezlikten geliyor ve çok eğleniyordu. Sadece bir aydan beri Paris'teydi ama ilginin odak noktası olmuştu ve buna bayılmadığı da söylenemezdi. Yeniden Beyrut'taymış gibiydi ama eskiden ona pek parlak gelen Beyrut hayatı burası ile kıyaslandığında taşralı kalıyordu. Buradaki eğlenceler öyle güzel ve çeşitliydi ki hangisine yetişeceğini bilemiyordu. Hepsine gitmek, hepsinden zevk almak istiyordu. İnsanlar sarilerinden ya da harem ağasından hoşlanıyorlarsa varsın hoşlansınlardı. Her ne pahasına olursa olsun kendisi için sevilmeyi isteyen hüzünlü çocuk değildi artık. O şimdi bir kadındı, zengin bir kadın. Hindistan'da 2 yıllık yarı kapalı hayatından sonra yaşama açlığı içindeydi. Paris'e geldiğinde Plaza Athene'de bir daire tutmuştu. Bu yararlı bir kart vizitti ama farkına vardığı gibi Paris sosyetesini fethetmek için yeterli değildi. Mavi düş, meltem, pembe şafak. Defile başlamıştı. Mankenler podyumda kayar gibi yürüyor, dönüyordu. Havalı, kadınsı. Selma onlara bakarken Beşanson rahibe okulundaki eski düşmanı Marie Laure'yi düşünüyordu. Onun sayesinde davet edilir olmuştu. Oysa Beyrut'ta birbirlerine gidip gelmezlerdi. Baştaki o kötü çatışmadan sonra birbirlerinin gurur ve cesaretini saygıyla karşılar olmuşlar ama okul dışında görüşmemişlerdi. Fransızların egemen oldukları Lübnan'da onları birbirinden ayıran çok şey vardı. Beyrut'tan önce Marie Laure ayrılmıştı. Arjantin'de bir süre kaldıktan sonra Fransa'ya dönmüş ve Napolyon döneminde soylular arasına katılan Sieres Conti ile evlenmişti. Ailenin kuzeydeki mali çevreleriyle kurduğu sıkı ilişkiler sayesinde muazzam servetleri vardı. Marie Laure küçük Türk'ü unutmamış, her yıl başında ona kart atmıştı. Selma Paris'e gelir gelmez doğal olarak önce onu aramıştı. 10 yıldır görüşmemişler, eski dostlarmış gibi buluşmuşlardı. Marie Laure, yüksek tabakadan bir Parislinin gururuyla Selma'ya kentini gezdirmiş, yüksek sosyetenin kapılarını açacak tüm incelikleri öğrenmesini sağlamıştı. Bunun için zengin ve ünlü olmak yetmezdi. Can sıkıcı insanlarla değil de Rothschild'ler ya da Windsor'lar gibi sadeliğin simgesi dostlarla bir arada olmak için Maxim's'te hangi gece hangi masada yemek yeneceğini bilmek gerekirdi. Tiyatrodan sonra romantik ve yalnız adam Charles Boyer'in gittiği Weber'e uğrayarak bir snack yenebilirdi. Ölüm döşeğinde olmanın dışında mutlaka boy gösterilmesi gereken yer Şantili'deki at yarışlarıydı. Mevsimin son ve en seçkin yarışlarıydı bunlar. O gün Rose Valois'ten ya da Suzy Rebox'tan şapka giymeyi unutmaksızın. Zaten alışveriş yapılacak 2 yer vardı. La Pex Sokağı ve Vendôme Meydanı. Geceleri ise tam aksine biraz kenar mahallelere gidip zencilerin çaldığı Bole Blanche'da Bujin dans etmek işin tuzu bibireydi. Ama orada bile ağırbaşlı olmak gerekirdi. Bütün bunlar bir ziyafete diğer davetlilerin önemlerine göre geliş saatini ayarlamanın ve ev sahibesine mükemmel bulunmamışsa bile davetine teşekkür etmek üzere ertesi gün Laşan'dan 3 düzine gül göndermenin bilinmemesi halinde bir işe yaramazdı. Bunun gibi yazılı olmayan binlerce kural parola yerine geçer ve taşralı veya daha kötüsü yeni zengin damgası yenmesini önleyecek bir görgü sayılırdı. Böyle bir damga bir kez yendi mi, bütün çabalara rağmen ondan kurtulunamazdı. Marie Laure'nin Selma'ya birkaç haftada öğrettiklerini öğrenebilmek için epeyce insan servetlerinin yarısını seve seve verirlerdi. Ama böyle bir derse layık da olunmalıydı. Aslında öğrenmek için önceden de bazı şeyler bilmek gerekir. Marie Laure'nin Selma'ya bu denli cömert davranması öğrencisinin kendisini mahcup etmeyeceğini bilmesindendi. Çünkü Selma hiçbir şekilde sonradan edinilemeyen mesafeli yakınlığa, küstah tutumunun yanı sıra bütün nezakete, o taklit edilmesi olanaksız doğuştan kişiliğe sahipti. Bu yüzden bu doğu incisini her yere sürüklüyor, maharenesini herkesle tanıştırıyordu. Osmanlı prensesliğinden pek söz edilmiyordu. İmparatorluğun haşmetini anımsayan kim kalmıştı? Ama Hindistan, masalımsı zenginlikleri, prenslerini saçıp savurmaları ve onlardan aşağı kalmayıp iyi Fransızlar olarak nefret ettiği İngilizlerle benzersiz bir tarzda dalga geçen yarı çıplak adamcağızın gariplikleriyle düşler kurduruyordu. Giysiler peş peşe gösterilmeye devam ediyordu. Yabani ot, ay ışığı, mankenler dans eder gibiydi. Atlarındaki dantel jüponları ile şu taç etekler birer harika. Selma not defterine birkaç model kaydetmeye çalışıyordu. Birazdan bir seçim yapmak zorunda kalacaktı. Yoksa hepsini alsa mıydı? Bu delilik olurdu. Ama canı deli olmak istiyordu. Son aylar Hindistan'da boğulacak gibi olmuştu. Şimdi ise unutmak istiyordu. Paris baharının başını döndürmesini, doğudan gelen endişe verici haberlere aldırış etmemeyi, sadece ve sadece eğlenmeyi istiyordu. Arnavutluğun İtalyan birliklerince işgalini, Kral Zogo ve Kraliçe Geraldine'in Yunanistan'a kaçışlarını alaycı bir düşünceyle karşıladı. Sürgün az kalsın yeniden kendi başına gelecekti. Savaşa gelince telaşlı kişiler yakın olduğunu ve bütün Avrupa'yı saracağını söylüyordu ama onları kimsenin dinlediği yoktu. Aa evet, Başbakan Daladier, Münih'te Hitler'le bir pakt imzalamak basiretini göstermemiş olsaydı, belki o zaman korkulacak bir şey olurdu. Ama neyse ki her şey yoluna girmişti. Artık hiçbir endişe duymadan Paris'i gerçekten dünyanın merkezi yapan gösterilere hayran kalınabilirdi. Marie Laure Selma'yı her yere götürüyordu. Genç kadın ilk kez bir müzik hall'a gitmişti. Lübnan'dayken dünyanın bir parçasını oluşturan ve bütün şarkılarını ezbere bildiği Josephine Baker ile Maurice Chevalier'i dinlemişti. Ama şimdi kaldırım serçesi adı takılmış, kapkara giysileri içinde o minnacık kadını tercih ediyordu. Onu dinlerken gözyaşlarını tutamıyordu. Bir de sarışın, delişmen ozan vardı. Ya Dalju şarkısı dillerden düşmüyordu. Selma her gece çıkıyor, yine de öğleden sonraları eski tutkusu olan sinemalara gitmekten geri kalmıyordu. Lucknow'da o denli yoksun kalmıştı ki hemen her gün yanına Zeynel'i alıp Biarritz'in veya Kolizye'nin kırmızı, altın renkli büyük salonlarına dalıyordu. Bir gün önce Jean Gabin'in Sisli Rıhtımlar filmini görmüş ve boğuk sesiyle karşısındaki bakışları kaygılı, perdeye yeni adım atmış kıza "Güzel gözlerim var biliyor musun?" deyişine bayılmıştı. Parisli arkadaşları hoşuna gittiğini sanarak Selma'yı Michel Morgan'a benzetiyorlardı. Hangi anılara yol açtıklarını bilbirselerdi. Bazen kraliçe olacağım diye Hollywood kontratını reddetmiş olmasına üzülürdü. Ama başka türlüsü olabilir miydi? O tarihte kraliçe olmak ona zorunluymuş, kendini iktidar görevine adamış atalarının anısına hakaret etmeden ondan kaçınamazmış gibi geliyordu. Görev veya ihtiyaç. Sınır neredeydi? Bilmiyordu. Herkes en büyük ihtiyacına göre yolunu, görevini seçmiyor mu? Selma uzun süre ihtiyaçlarını aşması gerektiğini sanmış, sonra yavaş yavaş onları yaşamanın şart olduğunu anlamıştı. Hayati değil, ölümlü olduklarından, yaşayıp olanlardan kurtulmalı. Evet Asalet Mab, koleksiyonumuzu nasıl buldunuz? Minarişçinin baş yardımcısı Armande, ünlü müşterisinin yanına gelmişti. Bir süredir dalgın göründüğü için işleri ele almanın gerekli olduğunu anlamıştı. Nakışları, ince dikişleri, kadının kadınlığını ortaya çıkaran çizgileri övüyordu. Bazı terzilerin aksine Madame Nina Ricci kadınlardan yanadır. Orijinal olacağım diye onları karikatürleştirmez. Selma onu dinlemiyordu. Gözleriyle danteller ve tüller içinde yaklaşan gelini izliyordu. Gözleri kamaşmış, bu parlak beyazlığa bakıyor ve kırmızı gararası içinde kapalı perdeler ardındaki genç kıza gülmeler, zil sesleri arasında efendisi olacak tanımladığı adamı bekleyen o küçük geline ağlıyordu. O gün öğleden sonra Selma Paris'in en ünlü korsecisi Madame Cadoletta Marie Laure ile buluşacaktı. Şambon sokağındaki dükkanda güzel kadınlar göğüslerini kaldırtmak için bekliyorlardı. Madame Cadolle, Recamier sepetinin göğüsleri yuvarlak ve dik gösteren ilk telli sütyeninin yaratıcısıydı. 3 aylık gebe olmasına rağmen Selma'nın bu gibi yapay buluşlara ihtiyacı yoktu. Hala ip inceydi. Merak ettiği için arkadaşıyla buluşmuştu. Zamanı geldiğinde yalnız gelecekti. Burada hiç kimse bebek beklediğini bilmiyordu. Nedeni yoktu ama Marie Laure'ye söylememişti. Zaten kendisini o kadar iyi hissediyordu ki neredeyse unutmuştu. İlk haftaların bulantıları da yok olmuştu. Hindistan ve Emir pek uzaklardaydı. Bazen geçirdiği o 2 yılı rüyada görmüş olduğunu sanıyordu. Kendisini 20 yaşında ve hayata yeni atılacakmış gibi hissediyordu. Alışveriş bitince 2 arkadaş Ritz'e çaya gittiler. Ritz her zamanki gibi doluydu ama Maître d'Hôtel Antoine daima bir masa bulurdu. Pastalarını yerlerken Marie Laure Selma'nın o gece giyeceği sariyi merak ediyordu. Çok şık bir davet olacaktı. Lady Fellows çok kibar bir ev sahibesiydi. Harika bir konağı vardı. Bir orkestra olacak ve sabaha kadar dans edilecekti. Selma, Lanvin'den aldığım elbiseyi giymek niyetindeyim. Harika bir drapesi var dedi. Elbise mi? Şekerim delirdiniz mi? Lanvin'i istiyorsanız Lucknow'da giyin ama burada bir maharani gibi giyinmelisiniz. Yoksa herkesi düş kırıklığına uğratırsınız. Beni ne duruma düşüreceğinizin farkında mısınız? Gece elbisesi giymiş, kızıl saçlı bir maharane. Lady Fellows kendisiyle alay ettiğimi sanacak. Selma'nın canı sıkıldı. En azından Paris'te herkes gibi olacağımı sanıyordum. Bütün o kadınların size gıpta etmeleri herkes gibi olduğunuz için mi? Herkes gibi olmamak için ellerinden geleni yaparlar. Selma, bir aydır Paris'tesiniz ve herkes sizden söz ediyor. Çok güzel de olsa bir Avrupalı bu kadar kolay ün kazanabilir miydi? Paris sosyetesi acımasızdır. Tutunmak için onlardan olmalı ya da eğlendirmesini bilmeli veya sizin gibi düş kurdurmalı. Marie Laure kalktı. Selma'yı alnından bir öpücük kondurdu. Kuaföre yetişmem gerek. Akşama görüşürüz. Özellikle harem ağanızı unutmayın. Giriş holüne kadar gelmesi yeterli. Önemli olan onu görmeleri. Selma cevap vermedi, koltuğuna gömüldü. Zavallı Zeynel. Allah'tan Fransızcayı pek anlamıyor. Kendisine oynatılmak istenen rolün farkında değil. Şu Parisliler. Gerçekten akıl almaz insanlar. Harem ağasının kendilerine bu denli keyif vereceği aklının ucuna gelmezdi. Hem kızıyor, hem utanıyor, hem de üzülüyordu. Ama ne yapabilirdi? Zeynel 60 yaşına gelmiş ama heybetinden bir şey yitirmemişti. Paris'e ilk geldiklerinde onu sekreteri diye tanıtmaya kalkıştığında anlamlı gülümsemelere yol açmış, Marie Laure arkadaşının adının kötüye çıkmaması için gerçeği söyleyivermişti. Marie Laure. Selma kendi üzerindeki otoritesinden bıkmaya başlamıştı. Hindistan'dan ve sarayın boğucu havasından Paris sosyetesinin kaprislerine ve kurallarına boyun eğmek için kaçmamıştı. Arkadaşı ve Lady Fellows ne derlerse desinler, bu gece Zeynel'i götürmeyecekti. Ne hödük! Selma gözlerini dikmiş kendisine bakan adamı görmemek için başını çevirdi. Sağında oturan genç Ballard markisine dönerek, Longchamp'ta safkan atı Rackham'ın büyük ödülü kazanmasına nasıl ramak kaldığı hikayesini dinler gibi yaptı.
Solunda oturan Malta şövalyelerinden Prens Fossini Lucin, atalarının inançsızlara karşı giriştikleri savaşları anlatıyordu. Yanında oturan güzel Maharene'nin, atalarının acımasızca saldırdıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun bir prensesi olduğunu 40 yıl geçse aklına getirmezdi. Öğrense tam bir beyefendi olarak patavatsızlığından ötürü kendini affetmezdi. Oysa yemeğe oturduklarından beri tek kelime etmeden gözlerini dikmiş kendisine bakan şu adam hiç de beyefendi değildi. Çekingen dese bir güzel kadın karşısında ağzı açık kalacak bir adama benzemiyordu. Bu kibar çevreye de hiç yakışmıyordu. Yapılı, çenesi çıkık, Paris gecelerinden çok domuz avlarına yakışan bir hali vardı. Bir Amerikalı. Alalecet ile tanıştırıldıklarında Selma'nın anladığı kadarıyla küçümseyerek burun kıvırdı. Evet, bir kovboy. Konuşacağı hiçbir şey olmayan erkeklerden. Sadece bu görüntüsüyle ters düşen, soylularınkine benzer ince uzun elleri vardı ve bir de şu gri gözler. Buyurmaya alışmış bir erkeğin derin ve küstah bakışları. Masada oturan diğer kadınlar ondan pek hoşlanır gibiydiler. Selma, şu iri katana gibi olan Neville Kontesi'nin onun önünde böylesine kırtacağını, şu budala Emilia Vianney'nin sözlerinden her birine hayranlık çığlıkları atacağını hiç sanmazdı. Birden kendini yorgun hissetti. Yalnızlık, yabancılık duydu. Gitmek istedi. Badalpur'u düşledi. Şafak vakti köylü kadınlarla bağdaş kurup çay içmelerini, bitip tükenmeyen konuşmalarını, besledikleri ümitleri, aralarındaki sıcak ilişkiyi. Orada, Badalpur'da hiç çıkıp sıkılmazdı. Yine neler düşlüyorum, Selma elini alnına götürdü. Badalpur'da az daha ölmeyecek miydim? 1 milyon, resmen açıklandı. Bacakları 1 milyona sigortalı. Ya göğüsleri? 10 frank. Hanımların acımasız gülüşmeleri, Miss Tinguet, Moulin Rouge'da müthiş sükse yapıyordu. Tabii söz konusu edilen oydu. Aslında kimsenin ona karşı bir düşmanlığı yoktu. Önemli olan eğlenmek, gülmek, bir dosta ihanet bile olsa espri yapmaktı. Selma put gibi duruyordu. Paris gecelerinin açık saçık konuşmalarına alışamamıştı. Üstelik bu kibar hanımefendilerin, hem cinslerinin kolaylıkla soyulup tartıya vurulmalarını nasıl kabullendiklerini anlayamıyordu. Başını tabağına eğdiği sırada gri gözleri yine üzerinde hissetti. Orkestra, kuyruklu kara giysiler beyaz kolalı gömlekleriyle yerini aldı. Lady Fellows kendi aralarında toplanacaklarını söylemişti. Gerçekten de 100 kişi var yoktu. Herkes birbirini ezelden tanıyordu. Kendi aralarında eğleneceklerdi. Çalgıcılar İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain'e atfen Chamberlain çalmaya başladılar. Parçayı Ray Ventura Orkestrası düzenlemişti. Bir şemsiye yani bir Chamberlain ile dans ediliyordu. Bütün iş damı ile dans edilmek istenen kavalyenin koluna şemsiyeyi asmaktan ibaretti. Ama asıl yenilik Atlantik ötesinden gelen Lambeth Walk idi. 1939'un bu ilkbaharında Alman usulü dans ediliyordu. Kaz adımlarla ve yüksek sesle Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Ein Weg. Selma ve kavalyesi çok gülmüşlerdi. Nefes nefese kalmışlar ve kendilerini küçük masaların etrafına yerleştirilmiş koltuklara atmışlardı.
Öylesine hafif hissediyorlardı ki kendilerini. Hayat güzeldi ve Paris tanrıların kutsadığı kentti. Acaba bana bu zevki verir miydiniz madam? Zevki mi? Selma kendisine böyle küstahça hitap edenin kim olduğunu anlamak için gözlerini kaldırma gereğini duymadı. Reddetmeyi istediği halde ev sahiplerine karşı ayıp sayılabilecek bir olaya meydan vermek istemedi. Sonra adam da merakını çekmişti. Bu bakışın ardında neyin gizli olduğunu keşfetmek istiyordu. Sandığından da uzun boyluydu. Kendini onun kollarında kırılacakmış gibi hissediyor, bu his alt üst olmasına ve kas katı kesilmesine yol açıyordu. Kendisini bu kadar sıkı tutmasa, esir almak istermişçesine, kollarında hapsetmese, kendisininkine yapışan bu vücudu itmek istiyor, ince sarisinin altından hissettiği güçlü gövdesini uzaklaştırmaya çalışıyordu. O ise istifini bozmadan dans etmeyi sürdürüyordu. Selma'nın bütün vücudunu ateş basmıştı. Adamın bakışlarını o an üzerinde hissetmişti. Akıl alır gibi değil. Sokağın ortasında benimle yatmaya kalkışacak neredeyse. Ani bir kararla başını kaldırdı. Konuşmalı, bir şeyler söylemeli, onu konuşturmalı, baskısını azaltmalıydı. Fransa'da çok kalacak mısınız? Gri gözler alaycı yüzüne baktı. Niçin soylu hanım, kalmamı ister miydiniz? Hırslanan Selma onu itmeye çalıştı. Ama kendini kollarının içinde daha da hapsedilmiş buldu. Öfkeden boğulacak gibiydi. Bütün gücüyle ayağına bastı. Selma'yı aniden bıraktı adam. Neredeyse düşecekti. Öfkeyle adama baktı. Ne yapacaktı acaba? Adam alaycı bir gülümsemeyle yetindi. Bu ne hırçınlık? Sonra mutlaka çözülmesi gereken bir sorunla karşılaşan bir araştırmacı edasıyla devam etti. Zavallı bir ölümlünün saatlerde beynini kurcalayan bir soruyu sormasına izin verin efendim. Yemek süresince sizi izledim. Yanınızdaki dangalaklara gülücükler dağıtıp durdunuz. Söylesenize, prensescilik oynamak gerçekten hoşunuza gidiyor mu? Selma az daha cevap verecekti. Ama ben... Tam zamanında kendini tuttu. Kıpkırmızı kesilmiş vereceği cevabı arıyordu. Beyim, siz bir... Hiçbir sözcük bulamadı. Gülünçtü, gülünç. En umursamaz, üstten alan halleriyle onu oracıkta bıraktı ama ardından sessiz gülüşünü duyar gibi oldu. Bütün gece başkalarıyla dans etmeye, eğlenmeye çalıştı. Yine de göz ucuyla herkesin tepesinden bakan uzun boylu yabancıyı süzmemezlik edemedi. Adam ona dikkat etmiyor gibiydi ama Selma baktığına emindi. Sonunda kendisini gelip dansa kaldıracaktı mutlaka. İşte o zaman da Selma onu küçük düşürecekti. Adam gelmedi. Harikulade bir esmer güzelinin kolunda Selma'ya bir bakış bile atmadan daveti terk etti. Ertesi günü Selma, Marie Laure'ye fazla önemsenmeyen bir tonda ''Ya o kovboy kimdi?'' diye sordu. Bir saatten beri kanepenin üzerine oturmuş, en ufak ayrıntısına kadar gecenin dedikodusunu yapıyorlardı. Birinin elbisesini, diğerinin kendini beğenmişliğini eleştirip duruyorlardı. Herkesin gülünç yönünü ortaya çıkarmada Marie Laure'nin üstüne yoktu. ''Kovboy mu?'' ''Aa, Doktor Kerman.'' Sizi sıkı sıkıya kollarında dans ettiren adam. Çok öfkeli bir haliniz vardı. Tuhaf. Ama neden hoşunuza gitmedi? Çok da yakışıklı. Selma rahat bir nefes aldı. Cingöz anlamamıştı. Kerman, New York'un en parlak operatörlerindendir. Uluslararası bir kongre için Paris'te bulunuyor. Ama 2 yıldan beri mesleğini, ününü terk edip Meksika'nın en ücra köşelerinde yerlilerle uğraşıyor. Karısı çok kızıyormuş. O da büyük bir iş adamının kızı. Ailesi onunla evlenmesini istememiş. Çünkü Kerman çok basit bir aileden geliyor. Hatta babasının kim olduğu bilinmiyormuş. Annesi de batıda küçük bir kentte garsonluk yapıyormuş. Selma hayretle, ama dedi...
Soy ağaçlarına pek meraklı Lady Fellows'da ne işi vardı? Onu New York'ta tanımış. Orada Carmen büyük bir şöhret. Gecesine renk katacağını düşünmüştür. Yanılmamış da. Bütün o kadınlar pervane gibi etrafındaydılar. Dünya değişiyor canım. Olup bitenleri görünce vakit geçirmeksizin eğlenmeye bakmalı. Pek zamanımız yok. Bazıları bu iş için kaynayan sendikaların bir ihtilale yol açacaklarını söylüyor, başkaları da savaş yakın diyor. Tabii hepsi abartma ama ortalığı alevlendiriyor. Herkes yaşadığı andan yararlanmak istiyor. Bir takım ön yargılar alt üst olacaksa da varsın yararlanılsın. Ben bütün bunları çok sağlıklı buluyorum. Sürekli olarak kıyametin arafesinde yaşamalı. Marie Laure'deki bu tutku ve bu kuşkuculuk Selma'nın her zaman hoşuna gitmişti. Başka koşullarda bir salon kadını olacağı yerde büyük bir maceracı olurdu. Marie Laure gerindi, sonra portakal suyu ile dolu bardağını kaldırdı. Savaşa içelim, çünkü yalnız o bizi can sıkıntısından kurtaracak. Gülerek kadeh tokuşturdular. Zeynel, Badalpur armasını taşıyan zarfı gümüş bir tepsi içinde getiren hizmetkara 5 frank verdi. Sonunda Raja'dan bir mektup gelmişti. 3 haftadan beri hiçbir haber alamamışlardı ve Zeynel merak etmeye başlamıştı. Raja, Haziran başında gelmeye söz vermişti. Mektubunda geliş tarihini belirtiyor olmalıydı. Zeynel sabırsızlıkla bekliyordu. Hiç değilse o, Selma'ya söz geçirebilirdi. Selma gece gündüz dışarıdaydı. Oysa onun durumundaki bir kadının dinlenmesi gerekirdi. Paris'e ilk geldiklerinde sesini çıkarmamıştı. Yeniden güldüğünü görmekten memnun olmuştu ama her şeyin bir sınırı vardı. Bütün gece dans ediyor, şafak sökerken dönüyordu. Onu uyarmaya kalkıştığında ise en tatlı tavrını takınarak "Zeynelciğim," diyordu. "Hiçbir şey anlamıyorsun. Bebeğin sağlığı için önemli olan mutlu olmam." Sonra onu iyice yatıştırmak için yanağına bir öpücük konduruyordu. O zaman her şeyi unutuyordu Zeynel. Tekrar yalnız kalıp Selma'nın kendisini parmağında oynattığını anladığında yeni baştan öfkeleniyordu. Ama bu hep böyle olmamış mıydı? İstanbul'da da küçücük bir kızken bile her istediğini yaptırmaz mıydı? "Selma, giriniz!" diye bağırdı. Ama Zeynel kapının eşiğinde kala kaldı. Açık duran pencerenin karşısında geniş bir pantolon ve çizgili bir gömlek giymiş olan Selma kolunu bacağını indirip kaldırıyordu. "Kapıyı kapa Zeynel, görüyorsun ki jimnastik yapıyorum. Bir Amerikan modası daha. Ne anneniz Sultan Efendi ne de teyzeleriniz böyle saçmalıklar yapmazlardı. Allah için de güzeldiler. Bir erkeğe benzemeye gerçekten niyetli misiniz?" Selma güldü. Mektubu aldı. Zeynel ise kalmasını söyleyeceğini sanarak odanın ortasında durdu. Ama Selma tıpkı sultanın yaptığı gibi kaşlarını kaldırdı. Zeynel istemeyerek odadan çıktı. Selma zarfı yırttı. Bir an kesin bir iradenin belirtisi olan koca koca harflerle daldı. 2 Mayıs 1939 "Cananım, ümidimin aksine size kötü bir haberim var. Sözleştiğimiz gibi önümüzdeki ay gelemeyeceğim. Gazetelerde Hindistan'ın kaynadığını, İngilizlerin de yerel hükümete danışmadan seferberlik ilan ettiklerini okumuşsunuzdur. Hemen her yerde savaş çıktığı takdirde İngiltere'yi mi desteklememiz yoksa fırsattan yararlanarak yıllardır arzuladığımız bağımsızlığımızı mı ilan etmemiz gerektiği tartışılıyor. Kongre Partisi'nde iki görüşü de destekleyenler var. Oysa Müslüman Birliği Nazi tehlikesine karşı demokrasiler yanında olmak gereğini düşünüyor. Biz prenslere gelince Genel Vali Lord Lillingrove kişisel olarak bir zerden asker toplamamızı ve onları her an cepheye gönderilmek üzere hazır bulundurmamızı ricasında bulundu. Bu nazik bir konu. Henüz kararımı vermedim. Ama Badalpur eyaletinden şimdiden 3000'e yakın gönüllü çıktı. Köylülerimiz kendilerini öldürtmeye neden bu kadar hevesliler acaba?
Sanırım bu zavallı sefiller daha çok üniformanın prestijine ve kendileri için bir servet sayılacak er maaşına tamah ediyorlar. Ama sizden söz edelim azizem. Endişeleniyorum. Herr Hitler'in Versay anlaşmaları ile kabul ettirilen haksızlığı onarmak için sınır düzenlemeleri yapmak istediği söyleniyor. Bu takdirde Fransa topun ağzında demektir. Size ısrarla İsviçre'ye geçmenizi öğütlerim. Lozan çok sevimli bir yerdir ve orada sakin bir hayat sürersiniz. Son mektubunuzda para istemişsiniz. Lucknow Sarayı'nda 200 kişiyle birlikte 6 ayda sarf ettiğimi, bir ayda nasıl harcadığınızı anlamakta güçlük çekiyorum. Gerekeni yapacağım ama lütfen siz de biraz makul olunuz. Ben, dostum Ağahan'ın dediği gibi yüzme havuzunu mücevherlerle doldurabilen Haydarabad nizamı değilim. Şayet benim de atalarım, onunkiler gibi İngilizlerle hoş geçinmiş olsalardı, devletimizin dörtte üçünü kaybetmezdik ve siz de Paris'in bütün moda evlerini satın alabilirdiniz. Ama baş eğmeyip savaştıkları için gurur duyuyorum ve herhalde siz de duyarsınız. Selma okumaya ara verdi. Hep akıl dersi, Tanrım şu erkekler ne kadar sıkıcı diye düşündü. Aslında aklından geçenlere kendisinin de inanmadığını biliyordu. Şeref, cesaret gibi kavramlar kendisi için de çok değerliydi ve eşinin duyduğu gururu anlayabiliyordu. Hatta Emir'in en beğendiği yönüydü bu. Ama gidip İsviçre'ye gömülmeye hiç niyeti yoktu. Kaldı ki tehlike de yoktu. Bu işlerden anlayanlar ekonomik sıkıntı içindeki Almanya'nın Fransız ordusuyla baş edemeyeceğini, saldırmaya kalkışacak olursa 24 saatte ezilip yok olacağını ileri sürüyorlardı. Neler yaptığınızı yazmıyorsunuz. Sinemaya gitmeniz ve arkadaşınız Marie Laure ile alışverişiniz dışında. Lütfen kendinizi yormayın. Doktorlar sizin durumunuzda bir kadının günün yarısını yatakta geçirmesi gerektiğini söylüyorlar. Begüm Nimet kavun yemesin diyor. Bebeğin ciğerlerine zararlıymış. Kendinizi yalnız hissetmelisiniz canım. Sıkılmadığınızı umarım. Saray sessiz pek boş. Sizi özlüyorlar. Sizi öperim. Emiriniz. Selma mektubu bıraktı. Zavallı Emir, beni özlediğini, hatta merak ettiğini bile söyleyemiyor. Ne kadar eğlendiğimi bilse daha da merak edecek. Ama alt tarafı kötü bir şey yapmıyorum ki. Bana kur yapan tüm o erkeklerle arada mesafe bırakıyorum. Zaten bir şeye de benzemiyorlar. Şu Amerikalı ne diyordu? Ha evet, birer dangalak. Şu kovboyu Lady Fellows'un davetinden sonra bir daha görmemişti. Herhalde gitmiş olmalıydı. İsabet. O gece biraz aptalca davranmıştı Selma. Onunla karşılaşmaya hiç niyeti yoktu. La Madeleine tiyatrosunun ağır perdesi inerken ortalık alkıştan çınlıyordu. Bütün Paris oradaydı. Sasha Guitry'nin yeni piyesi Bir Çift Sille oynuyordu. Salonda kristal avizeler gala gecelerinin şıklığını aydınlatmaktaydı. Parterde oturan beyler, localarda oturan Paris'in en güzel kadınlarını seyretmek için dürbünlerini ayarlamaktaydılar. Genç bir adam yanındakine, ''Sasha harikalar yaratmış.'' dedi. ''Öyle, eğlenceli bir oyun. Oyundan söz eden kim? Baksanıza, eski karılarının hepsini bir araya getirmiş. Yuan Printemps, yanında yeni kocası Pierre Fresney. Genève de Serreville ile evlenebilmek için henüz boşandığı Jacqueline de Lubac. Ondan ayrılacağını nasıl haber vermiş biliyor musunuz? Beraber oynadıkları bir piyesin üçüncü perdesinde. Madame demiş, size paha biçilmez bir armağan sunuyorum. Size özgürlüğünüzü veriyorum. Ne buluşama, kadınlar ona deli divane oluyorlar. Hem de nasıl, erkekler de çok kızıyorlar. Bir arkadaşım var, diyor ki, hava almak için balkona çıktığında önünden geçen bir köpek bile olsa poz verir. Localardaki hanımlar kalkmışlardı. Eski Fransa güzellik kraliçesi ve halen İsmailiye mezhebinin başı Ağahan'ın saygıdeğer eşi Begüm, sonra Vagonli müdürünün dünya güzeli eşi Marcella Margot Noble Maria oradaydı. Bir de yeşil gözlü, küçük, bilmem nere maharanesi. Neresinin önemi yok. Bembeyaz tenini daha da belirgenleştiren siyah, kenarları altın sırma, dantel sarisi içinde nefisti. Yanına yaklaşılamıyormuş. Bir namus abidesi diyorlar. Hatta biraz açık saçık konuşuldu mu yüzü kızarıyormuş. Hoş değil mi? Bu gece prens ve prenses Broglie ile yemeğe gideceğini bildiğimden Maximus'te yer ayırttım. Maître d'hôtel Albert, masamızın onunkinin yanı başında olacağına söz verdi. Kendisiyle tanışmak için can atıyorum. Siz de gelir misiniz? Arkadaşı hayale dalmıştı, gözlerini kırpıştırdı. Onu tanıyorum. Korkarım benden pek hoşlanmıyor. Daha iyi ya, benim değerimi arttırmış olursunuz. Arkadaşının omuzuna el attı, gülerek çıktılar. Selma o geceki olayları hatırlamakta sonradan çok güçlük çekti. Sadece onun geldiğini, salona bir canlılık getirdiğini, intikamımı alacağım düşüncesiyle çok keyiflendiğini, gözlerinin içinin güldüğünü anımsıyordu. Bu gülüşü bir cesaret verme mi sanmıştı? Kendisine yaklaşmıştı. Sonra hiçbir şey anlamamıştı. İstemediği halde kendisini onun kollarında bulmuş, uzun süre dans etmişlerdi. Selma'yı bu sefer kollarında hapsetmemiş, incitmekten korkarcasına çok hafif tutmuş, büyük bir tatlılıkla gülümsemişti. Kendilerine bakıldığının farkına varmıştı Selma. Fısıldaşmalara aldırmamıştı. Zaten yapabileceği bir şey de yoktu. İradesi, prensipleri uçup gitmişti. O an tek bir şeyin önemi olmuştu. Bakışlarındaki sıcaklık ve içinde eridiğini sandığı kolların kendisini sarması. Sonra birden çok geç olduğunun farkına varmışlardı. Kendisini oteline bırakmayı önermiş ve Selma masasına davetli olduğu Prenses Broglie'nin surat asmasını aldırmaksızın öneriyi kabul etmişti. Dedikodu alıp yürüyecek miydi? Olsun. Söylenecekleri böylesine umursamaz karşılamaktan hem şaşkın hem memnundu. Royal Sokağı'ndan Montaigu Caddesi'ne kadar Paris göz kamaştırıcıydı. Concord Meydanı'nda incin top oynuyordu. Çeşmelerden akan suların şıpırtısına uymak istercesine arabayı yavaş sürüyordu. Şanzelize'yi bir katedralin tepesine çıkar gibi çıkmışlardı. Hiç konuşmamıştı ve Selma gölgeler ve ışıklar arasından sert profiline bakmış ve çok uzun bir yolculuğa çıktıklarını düşlemişti. Plaza Athena'nın önünde durmuş ve Selma'ya dönmüştü. Ondan yayılan o güç karşısında hiçbir şeyi reddedemeyecek duruma düşmüştü Selma. Yüzünü avuçlarının arasına almış, her çizgisini incelemiş, sonra alnına hafif bir öpücük kondurarak "Yarın görüşmek üzere." diye fısıldamıştı. Sonra da gitmişti. Ardından kaybolmasını istemediği bir rüyayı yakalamak istercesine gözleri yarı kapalı bir Selma bırakarak. Gökyüzüne yükselen iki kol, yere sağlam basan iki bacak, güven verici bir denge, hiçbir yuvarlaklık yok, açık ve kesin çizgiler, yapaylığı reddeden güçlülük, huzur verici bir sadelik, hatlardaki sertlik. Aş, Harvey gibi. Selma oda hizmetçisinin getirdiği yabansı güzelliği olan çiçekleri kucaklamıştı. Harvey Kerman. Harvey. Usulca bu adı mırıldanıp duruyordu. Onu tanıdıkmış gibi geliyordu bu ad. Tıpkı elindeki mor harili, eflatun renkli çiçeklerin tanıdık gelişi gibi. Telefonun sesiyle daldığı hayallerden sıyrıldı. Rahatsız etmiyorum ya. Olup biteni öğrenmek isteyen Marie Laure'den başkası değildi. Yok canım, uyanmıştım. Efendim? Hadi canım, anlamıyormuş gibi yapmayın. Yakışıklı kovboyunuz göründüğü kadar olağanüstü mü? Ama neler söylüyorsunuz? Otelin kapısında ayrıldık. Telefonun öbür ucundan sinirli bir gülme sesi geldi. Hiç kuşkusuz Marie Laure söylediklerine inanmamış, Selma'nın kendisinden bir şeyler gizlemesine alınmıştı. Şu Amerikalıyla kendi sayesinde tanışmamış mıydı? Gelişinden bu yana herkesle olduğu gibi.
Söylemek istemiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ama biraz daha temkinli olun. Dün kendinizi pek kötü afişe ettiniz. Sabahtan beri sizinle ilgili aldığım 4. telefon.
İnsanların yapacakları başka işleri yok mu?
Paris'te aklınıza geleni yapabilirsiniz. Görünüşü kurtarmak koşuluyla. Neyse, büyük aşkınız karısına döndüğünde, galiba bir hafta içinde beni ararsınız. Ama hemen söyleyeyim, ağlayanlara mendil tutanlardan değilim.
Telefonu kapattı.